Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Bu bölümde çok basit olduğunu düşündüğümüz, bu yüzden üzerine dahi düşünmediğimiz ama aslında onu yapmanın kendisinin bir bilgelik gerektirdiği bir şeyden söz edeceğiz, kitap okumaktan. Bu podcast bölümünü dinleyen neredeyse herkesin okumayı, yazmayı bildiğini varsayıyorum. Kitap okumayı biliyor musun dediğimde vereceğiniz yanıt muhtemelen evet olacaktır. Fakat bu noktada kitap okumak ve gerçekten kitap okumak arasında bir ayrım var. Bu biraz şuna benziyor. Diş fırçalamayı da bildiğimizi zannediyoruz değil mi? Yani çok da kompleks bir durum değil. Fırçayı ağzınıza götürüyorsunuz, sağa sola yapıyorsunuz, hızlı hızlı bir şekilde dişlerinizi temizliyorsunuz. Ama ben ilkokuldayken sanırım birinci sınıftaydık. Sınıf öğretmenimiz bir diş hekimini davet ederek doğru bir şekilde diş fırçalamanın esaslarını bize öğretmişti. O pratiği öğrendiğimden beri fark ediyorum ki çoğu insan dişlerini dahi yanlış fırçalıyor. Çünkü diş fırçalarken fırçayı sağa sola doğru götürmek yerine yukarı aşağı doğru hareket ettirmeniz gerekir. Hayatta da diş fırçalamak gibi, kitap okumak gibi, yemek yemek gibi sürekli zaten yaptığımız ve doğru yapıp yapmadığımız konusunda üzerine hiç düşünmediğimiz pek çok eylem var. İşte bu bölümde kitap okumanın, gerçekten onu okumanın aslında onu yaşamak olduğundan bahsedeceğiz. Walter Benjamin tam olarak şöyle söylüyor hatta, kitaplar sadece okumak için değil, aynı zamanda birlikte yaşamak içindir. Okumak, yaşamak demektir değil mi? Böyle bir özet geliştirebiliriz. Peki bu nasıl mümkün? Bununla ne kastediliyor? Bana da en çok sorulan sorulardan bazıları zamanı nasıl yönettiğim veya nasıl bir okuma pratiğim olduğu. Çünkü hazırladığım içeriklerde o kitaptan bu kitaba, o düşünürden bu düşünürle bazen disiplinler arasında bile gidip gelebiliyorum. Ve bunları nasıl hatırlıyorsun, nasıl bağlantı kuruyorsun ya da içerikleri nasıl hazırlıyorsun gibi sorular alabiliyorum. Buna müsaade eden şey aslında daha büyük bir zekaya sahip olmam falan değil, okuma pratiğimin içsel dinamiği. Çünkü ben bir felsefe kitabını, bilimsel bir kitabı, özetle teorik kuramsal bir bilgi kitabını sanki roman okurmuşçasına yatağa uzanıp elimde çevire çevire çevire okumuyorum. Okumak dediğim şey eşittir çalışmak olduğu için her defasında çalışma masama oturuyorum. Hatta ahşap bir okuma standım var. Edilgin bir şekilde kitaptan gelen bilgilerin suratıma çarptığı bir pratik olmaktan ziyade aktif bir okuyucu olmak için aynı zamanda karşımda bilgisayarım açık olmuş oluyor. İşte Notion gibi bir program kullanıyorum ben. Elimin altında bir fikir geliştirme, yaratıcı süreçlerimi yazdığım, yaratıcılığa alan açacak boş bir defter oluyor. Okuduğum her bir paragrafı haritalandırma adını verdiğim bir yöntemle bölüp parçalayıp dağıtıyorum. Şimdi bu ne demek? Bundan biraz bahsedeyim şu haritalandırma yönteminden. Esasen bizim yapmamız gereken şey çok fazla kitap okuyup çok fazla bilgiyi sanki bir depoymuşçasına tak tak tak tak hafızamıza atmak değil. Okuduğumuz şeyler arasında bağlantılar kurmak. Yani zihin sarayınız içerisinde okumuş olduğunuz, öğrenmiş olduğunuz bilgileri birbiriyle ilişkilendirmeniz gerekiyor. Bunu bir balıkçı ağı gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki bu bilgiler arasında bağlantılar varsa, bu noktada hayata karşı, varlığa karşı artık neyi konu ediniyorsanız, sizde ona dair geniş ölçekte bir perspektif oluyor. Çünkü amacımız o kitabı bitirmek değil de, o kitap dolayısıyla genel bir bakış açısı kazanmak değil mi? Bizler kitap okurken işte bunu da okudum deyip üzerini çizmek için böyle bir to-do listmişçesine davranmak için okumuyoruz aslında. Bizler her defasında aslında bizi değiştirmesi için kitap okuyoruz. O yüzden kitap okurken ilginç bulduğum şeyleri alıyorum ve onları kategorilerine göre bölüyorum. Mesela okuduğum kitapta özgürlükle ilgili bir paragraf var, ölümle ilgili bir paragraf var, hayatla ilgili bir paragraf var veya siyasi mesajları olan paragraflar var. Bu noktada sanki kitabın editörüymüşüm ve içindekiler bölümünü tekrar yazıyormuşum gibi bir özgürlük sekmesi açıyorum bir sayfada, bir ideoloji sekmesi açıyorum, bir tane ölüm sekmesi açıyorum ve okumakta olduğum bütün bilgileri ilgili olduğu kategorilere göre bölüyorum. İşte bu haritalandırma yöntemi dediğim şeyin başlangıcı. Yani mesela özgürlükle ilgili bir tartışma içerisindeyseniz veya özgürlük konusunda düşünmeye başladığınızda böyle bir sohbet içerisindeyseniz zihin sarayınıza dönüyorsunuz, özgürlük sekmesini açıyorsunuz ve o sekmenin altında o konuyla ilgili okuduğunuz her şey takır takır çıkmaya başlıyor. Neden? Çünkü siz o kitaptaki o paragrafı, o bilgiyi haritalandırmış oldunuz. Hangi haritada? Özgürlük haritasında. O yüzden benim şöyle bir sözüm var. Bir kitabı okumak, onu yeniden yazmaktır diye. Bir yazar kendi içsel dinamiğine göre kitabı hazırlar ama biz kitabı okurken eğer aktif bir okuyucuysak onu kendi içsel dünyamızda anlamlı olacak şekilde bölüp dağıtır, ilişkilendiririz. Çünkü şunu fark etmişsinizdir belki, özellikle ödünç kitap aldığınızda herkes sizden farklı bir yerin altını çizer. Ya da bir film izlediğimizde de benzer bir şey olur. Her birimiz filmlerden aynı sahneleri hatırlamayız, değil mi? Kendi özel ilgilerimiz bağlamında farklı sahneleri hatırlamaya başlarız. O yüzden bir kitap tek bir anlama gelmez mesela. Her okuyucuyla birlikte o kitap yeniden yazılır. Yorumlamaya açıktır. Umberto Eco buna açık yapıt diyordu. Sanat eserlerinin böyle bir özelliği olduğundan bahsetmiştim. Özellikle modern çağdaş sanat eserlerinin. Kitapların da böyle olduğunu düşünebiliriz. Çünkü şöyle düşünün, Derrida gibi çağdaş bir düşünür geri dönüyor Platon'a ve Aristoteles'in gördüğünden bambaşka şeyler bulabiliyor. O yüzden bizler de hem okuyucu hem yazar gibi görmeliyiz kendimizi. Ve o kitabı okurken sizin için anlamlı olan, ilişkilendirebileceğiniz kavramlarla onu alacaksınız, bir kategoride toplayacaksınız ve haritalandıracaksınız. Neden haritalandırıyorduk? Yeri geldiğinde o konu üzerine düşünürken bize yardımcı olması için.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
İşte ben içeriklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Mesela Spinoza'nın bir eserini okurken karşımda bir Spinoza klasörü içerisinde Tanrı Doğa, özgürlük, duygular, nedensellik gibi farklı farklı alt sekmeler açık oluyor. Ve kitabı okudukça edindiğim bilgiler hangi kategoriye daha uygunsa onları oraya yerleştiriyorum. Hem fiziksel olarak bilgisayardaki programda hem de zihin sarayımda. Bu yüzden mesela konu Tanrı'ya geldiğinde hemen Tanrı klasörüne gidip o konu hakkında zikredilen farklı fikirleri saniyesinde bulabiliyorum. Ve bu fikirleri edinmemizin amacı da ayaklı bir ansiklopedi olmaktan ziyade kendi bakış açımızı geliştirecek tuğlaları yaratmak. O yüzden bu noktada şunu da vurgulamak gerekiyor. Çok fazla kitabı tarayarak böldükten sonra bir yere yerleştirir sıralarsanız bu sizde bir bakış açısı olduğu anlamına gelmez. Bu sizde pek çok ikinci el bakış açısı olduğu anlamına gelir. İkinci el bakış açısıyla ne kastediyorum? Başka birinin düşüncelerini sıralıyor olursunuz. Ama bu düşünceleri neden edinmiştik? Aslında kendi düşüncelerimizi kurmak konusunda bize ilham vermesi için. Zaten farkında olun ya da olmayın, bu seçim aşamasında okuduğunuz her şeyi seçmiyorsunuz, değil mi? Okuduğunuz her yazarla, her filozofla da aynı fikirde olmuyorsunuz. Bazıları sizin için daha anlamlı, daha doğru oluyor. Bazıları hiç ilginizi çekmiyor. Çünkü bu seçim bile nesnel bir şekilde, objektif bir şekilde yapılan bir şey değil. Burada da öznelliğinizin damgası var. Bazı kitaplarla bazı şekillerde ilişki kurmayı tercih ediyorsunuz. Yani okumak dediğim şey hiçbir zaman objektif yapılmaz derken kastettiğim şey de bu. Siz o kitabı okuyup o bölümü aldığınızda dahi sizin kişiliğinizin mührünü taşıyor oluyor. Bu seçim evresinden sonra kendi zihin sarayınızda bir kategoriye koyduktan sonra ikinci kısım ise sanki bir makale yazarıymış gibi özgürlük konusundaki kendi fikrinizi geliştirme aşaması. Evet, ben bunları okudum. Bunları seçtim çünkü anlamlı ve doğru buldum. Peki bu seçtiklerimden yola çıkarak özgürlük konusundaki fikirlerimi bir paragrafta anlatmam gerekseydi ne olurdu? O yüzden benim oynadığım diğer bir oyun ise şu. Belli başlı 10-15 tane konu başlığında fikirlerimi yazıyorum. Tanrı konusunda ne düşünüyorum? Özgür irade konusunda ne düşünüyorum? Politika konusunda ne düşünüyorum? Zihin-beden etkileşimi konusunda ne düşünüyorum? Hayatın anlamı konusunda ne düşünüyorum? Mutluluk konusunda ne düşünüyorum gibi. Ve o düşüncelerimi de böyle birkaç senede bir revize etmeye çalışıyorum. Çünkü en temelde varmaya çalıştığımız yer esasen burası. Önce okuyup, sonra bölüp, sonra seçip, sonra yerleştirip, en son yaratma aşaması. Kendinizi bir ağaç gibi düşünebilirsiniz bir noktada. Köklerinizle pek çok yerden besleniyorsunuz, gövde kısmında işliyorsunuz ve en sonunda dallarınızda kendi fikirlerinizi dünyaya duyuruyorsunuz. O yüzden iyi bir kitap okuma deneyimi onu yazmayı da içermeli diye düşünüyorum. Buraya kadar anlattıklarımla şunu fark etmişsinizdir. Edebi kurmaca bir romanı okumaktan bahsetmiyorum. Yani Dostoyevski okurken de onu bölüp parçalayıp yeniden yazmak gerekli değil elbette. Yine de mesela Karamazov kardeşleri okurken oradaki felsefi tartışmalar hakkında not almak isteyebilirsiniz. Çünkü Dostoyevski de varoluşçu bir yazardı. Ve doğal olarak bu edebi romanın dahi bize anlatmaya çalıştığı felsefi bazı anekdotlar, mesajlar var. Ben bir kitabı her zaman yazarak okuyorum derken kastettiğim şey buydu. Eğer ki bir şeyi not etmiyorsam, bazı şeyleri oradan alıp kendi zihin sarayım içerisinde yerleştirmiyorsam ve sonrasında da kendi fikir dünyamı kurmak için kullanmıyorsam, gerçekten onu neden okuyorum ki gibi bir soru takılıyor aklıma. Bunun pragmatist bir bakış açısı olduğunu düşünebilirsiniz. Çok faydacı geliyor kulağa, değil mi? Yaptığım bütün okuma ediminden fayda almak istemek. Ama teknik olarak size 1-2 saatlik dünyayı unutturan, içinde kaybolduğunuz ve çok zevk aldığınız bir okuma deneyimini tercih etmek de faydacı bir bakış açısı değil mi? O noktada da o anlık hazzı almak için, dünyanın gerçekliğini unutmak için okuyor oluyorsunuz. Burada da bir fayda var. O yüzden benim bakış açımı çok faydacı bir yaklaşım diyerek küçümsemeyi çok anlamlı bulmuyorum. Faydacı olmayan bir bakış açısı nasıl olurdu? Ondan da çok emin değilim. Ve gerçekten de ben okuyacağım kitapları seçerken her defasında kafamdaki bir soruya göre seçiyorum. Yani bana önerilen kitaplar veya popüler kitaplardan yola çıkmaktan ziyade bendeki hali hazırdaki bir ihtiyacı karşılayan, onu okumaya beni zorlayan koşullardan yola çıkarak kitaplara gidiyorum. O yüzden her okuma deneyimi aslında kendisini bir zorunlulukla dayatıyor bende. Ve dediğim gibi burada esasen edebiyattan, kurmacadan, romanlardan değil, teorik yani kuramsal kitaplardan bahsediyorum. Bu bölümü kapatırken kullandığım uygulamalardan kısaca bahsedeceğim. Sadece isimlerini vereceğim. Notion dedim. Notion'da kitap hakkında notlar alırken farklı sekmeler açabiliyorsunuz. O sekmeler arasında çok rahatlıkla dolanabiliyorsunuz. Alt sekmelerde mesela bunu hem özgürlük klasörüne kopyala, hem Spinoza klasörüne kopyala diyebiliyorsunuz. Muazzam bir dünya Notion, mutlaka bakmanızı öneririm. İkincisi de Miro veya Obsidian gibi uygulamalarda kendi zihin haritalarınızı yaratabilirsiniz. Zihin haritası konseptini mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da hemen Google'a veya YouTube'a gidip şöyle bir gezinebilirsiniz. Çünkü bu bölümde anlatmaya çalıştığım bilgileri ilişkilendirme ve haritalandırma meselesi aslında zihin haritası oluşturmakla aynı şey. Nasıl ki beyinde böyle nöronlar arasında bağlar varsa bizim de bilgileri böylesi bir bağlantısallıkla kurmamız gerekiyor onları yaşamak için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.